7. ayrım. Neredeydin diye sordu Türkçe olarak. Dakikalardır seni arıyorum. Yanıt olarak sarıldı Aliki. Yunanistan'da bıraktığı 7 yaşındaki oğluna, Selanik'teki ilk sevgilisine sarılır gibi. Derin bir iç geçirerek kucakladı Cemil onu. Hiç kıpırdamadan öylece kaldılar. Aliki'nin bedeninin sarsıldığını fark etti Cemil. Ağlıyor muydu? Yüzüne bakmak için başını geri çevirdi. Aliki gizlemeye çalıştı ama çok geçti. Cemil gözyaşlarını görmüştü. Sağ eliyle kadının gözyaşlarını sildi. Sonra uzanıp ıslak gözlerinden öptü. Aliki kirpiklerinin ardında çocuklaşan gözleriyle utanarak bakıyordu. Cemil gece boyunca taşıdığı minik armağan paketini cebinden çıkarıp uzattı. Senin için, dedi İngilizce. Aliki şaşırmış gibiydi. Paketi aldı, merakla açtı. Kolyeyi görünce beğeniyle baktı. Sarılıp Cemil'i öptü. Sonra kolyeyi ona uzatıp eliyle saçlarını toplayarak boynuna takmasını istedi. Cemil kolyeyi aldı. Kadının isteğini yerine getirdi. Bir adım gerileyip hayranlıkla baktı. Krasiva, açın Krasiva diyerek çok yakıştığını belirtti. Aliki'nin hala gözyaşlarının izlerini taşıyan yüzünde artık büyük bir mutluluk okunuyordu. Yeniden genç adama sokuldu. Kalabalığa karışıp dans etmeye başladılar ama müzik aniden kesiliverdi. İkisi de ne yapacaklarını bilemeden öylece birbirlerine bakmaya başladılar. Koridoru kaplayan sirtaki müziği bütün havayı dağıttı. Cemil sevdiği kadının yüzündeki ifadenin değiştiğini fark etti. Neler olduğunu anlamaya çalışırken Sotiri yanlarında bitiverdi. Aliki'yi kolundan çekerek az ileride kurulan Sirtaki ekibine doğru sürükledi. Bakışları geride, Cemil'de kalmış olsa bile Aliki'nin pek gönülsüz olduğu söylenemezdi. Dansa yatkın olan bedeni daha şimdiden müziğin ritmine uymuş, ağır ağır kıpırdanmaya başlamıştı. Cemil çaresiz koltuğuna dönerek dudaklarında eskisinden daha tatlı bir gülümsemeyle Sirtaki'yi izlemeye başladı. Ama gözü dans eden 5 kişinin ortasındaki Aliki'deydi. Öteki erkeklerle omuz omuza olsa da sevdiği kadının diz kırmasını, bel bükmesini, ayağını geriden atarak uyumlu adımlarla sağa sola ilerlemesini büyülenmiş gibi izliyordu. Gecenin en hoş gösterisiydi bu. Kulağını okşayan bu tanıdık müzik, hiçbirini tam olarak anımsayamadığı birkaç türküyü birden çağrıştırıyor. Belleğinde bir türlü netleşemeyen sözcüklerin, ezgilerin peşi sıra sürüklenerek ülkesine kadar götürüyordu onu. Sovyetler Birliği'nde geçirdiği günler, yurt dışına çıkmadan ülke sevgisinin ne anlama geldiğini tam olarak kavranamayacağını öğretmişti Cemile. Ayrı düşmüş insanlar için ülke bazen yalnızca bir türkü demekti. Bazen buğusu üstünde sıcak bir yemek, bazen bir sokak görüntüsü, bazen de bir isim. Nereye giderse gitsin, ülkesini içinde taşırdı insan. Ülke düşüncelere sinerdi, davranış olur, hiç beklemediğiniz bir anda kendini gösterirdi. İsteseniz de kurtulamazdınız ondan. Bir tat, bir dokunuş, bir ses, bir koku, bir görüntü olur, aklınıza takılır, çekip götürürdü çocukluğunuzun, gençliğinizin geçtiği yerlere. Parti sabaha karşı 3'te sona erdi. Hızını alamayan iki Yunanlı Kızıl Meydan'a kadar yürümeyi önerdi ama kimse yanaşmadı bu cesur teklife. Onlar da çoğunluğa uyup yatak odalarının yolunu tuttular. Ama daha önce birer kadeh vodka yuvarlamayı ihmal etmediler. Eli aynı odayı paylaştığı Aliki'yi kovalayarak Turgut'u yanına almıştı. Zavallı Cemile ise Sotiri'nin odasında gecelemek düşmüştü. Manolis öyle uygun görmüştü çünkü. Bakışlarında hınzır parıltılar dolaşan bu kara yağız Türk komünistini boş bırakmamak gerekti. Ama geceler, hele içki ve müzikle ayartılmışsa, doğru öngörülere dayanılarak alınmış en sağlam önlemleri bile boşa çıkaracak sürprizler içerirdi. Koridorda kimse kalmayıp herkes yataklarına çekildikten sonra Sotire'nin kapısı çalındı. O sırada Sotiri ile Cemil birbirine paralel konulmuş yataklarına uzanmıştı. Yunanlı yoldaşının soruları üzerine Cemil, İngilizcenin kafasını gözünü yararak Türkiye'yi anlatıyordu. Kapı çalınınca merakla doğruldular. Az sonra kapıda alımlı bedeniyle İngen göründü. "Hello comrades," dedi işveli bir sesle. "Hello İngen," dedi Sotiri ağzı kulaklarına vararak. Ama İngen'in gözleri Cemil'deydi. Doğrudan onun yatağına yöneldi. "Uyumak için çok erken," dedi. Cemil kadının ne söylediğini anlayamamıştı ama bakışlarından niyetini çıkarmıştı. Ellerini yastık yapıp başının altına koydu. Ama İngen "olmaz," dedi elleriyle yukarıyı göstererek. "Bana kahve içmeye geleceksin." Bir an bu daveti kabul etmeyi düşündü Cemil. İngen'in diri bedeninin kollarının arasında kaydığını düşündü. Bu düşünce bile uyarılmasına yetmişti. Bacaklarının arasında bir hareketlenme hissetti. Fark edecekler diye düşünerek utançla yatağın içinde toparladı. "Çok üzgünüm," dedi başını sallayarak. Uzun cümleler kuramıyordu. "Yorgunum." İngen onu dinlemiyordu. Elini yakalamış, çekiştirip duruyordu. Bir ara yardım istemek için Sotiri'ye döndü Cemil. Sotiri gözlerinde tutkuyla yanan bir ifadeyle kadına bakıyordu. Cemil'in aklına parlak bir fikir geldi. Elini hızla çekerek kadının avuçlarından kurtardı. Sotiri'ye işaret ederek "onun uykusu yok," dedi. İngen küsmüş gibiydi. Bir çocuk gibi dudaklarını büzerek Cemil'e baktı. Cemil de oyuna uydu. Yaramazlık yapıp da affedilmesini isteyen bir çocuk gibi başını eğerek gülümsedi. Bir süre daha Cemil'i süzen İngen, bu adamdan iş çıkmayacağını anlayınca Sotiri'ye döndü. Başıyla işaret ederek "Come," dedi. Memnuniyetle diyen Sotiri, Yunanistan'dan getirdiği çizgili pijamalarıyla atladı yataktan. Kadın onun elini tuttu. Odadan çıktı. İngen sitemle, Sotiri minnetle baktı Cemil'e. Işığı söndürdü Cemil. Başını yastığa koydu, gözlerini kapadı. Yorulmuştu. Hemen uyuyacağını sanıyordu. Olmadı. Sağa döndü. Bir süre öyle kaldı. Yine olmadı. Sırt üstü yatmayı denedi. Hayır, uykusu kaçmıştı. Gözlerini açtı. Sokak lambasından yansıyan solgun bir ışık odanın tavanına kadar ulaşıyordu. Yukarıdan gelen tıkırtılar duydu. Sotiri'nin İngen'e sarılmış olduğunu düşündü. Şu anda öpüşüyor olmalıydılar. Bu kadar çabuk mu? Kadın çok kararlıydı. Odaya girer girmez atlamıştır Sotiri'nin üstüne. Sotiri'nin de bu saldırıya itiraz etmeyeceği ortadaydı. O anda kapının açıldığını duydu. İngen Sotiri'yi kovdu galiba diye düşünerek gözlerini kapadı. Uyumuş numarası yaparak onun döndüğünü fark etmemiş gibi yapacaktı. Böylece Sotiri'nin daha fazla mahcup olmasını önleyeceğini düşünüyordu. Kapı açıldığı gibi usulca kapandı. Sotiri'nin kapıda durup ona baktığını, uyuyup uyumadığını anlamaya çalıştığını hissetti. Hiç kıpırdamadan düzenli soluk alıp vermeye başladı. Sotiri numarayı yemişti anlaşılan. Yaklaştı. Ama tuhaf. Aradan geçen zaman içinde çoktan yatağına ulaşması gerekirken neden hala ayaktaydı bu adam? Önce tanıdık bir parfüm kokusu, sonra ılık bir soluk hissetti yüzünde. Heyecanlı gözlerini açtı. Başucunda Aliki duruyordu. Bu, gece hiç beklemediği anda üçüncü kez çıkışıydı karşısına. Karanlıkta Aliki'nin yüzünü tam olarak göremiyordu ama gülümsediğini biliyordu Cemil. Yorganını açtı. Onu yatağına davet etti. Aliki sanki her gece onun yanında uyuyormuş gibi hiç yabancılık çekmeden girdi yatağa. Cemil'in sağ elini alıp sol yanağına bastırdı. Yatağın sıcacıktı. "Freeze me," diye mırıldandı genç kadın. Bu Yunanca iki sözcüğün bir aşk daveti olduğunu anlıyordu Cemil. Ama bir an, çok kısa bir an, ya Sotiri gelirse diye duraksamadan edemedi. Sonra Sotiri'nin cehenneme kadar yolu var diye düşünerek Aliki'nin yarı aralık dudaklarına uzandı. Dışarıda kar serpiştirmeye başlamıştı. Hala akşamüstü park ettikleri yerde bekleyen minibüsün içinde Nikolay belki İngilizce konuşmalardan bir şeyler çıkarırım diyerek kulaklıkları takmıştı ama Cemil ile Aliki'nin aşk fısıltılarını daha fazla dinlemeye dayanamadı. Şu işe bak, adam içeride karıyı götürüyor diye söylendi. Bizim de burada kıçımız donuyor. İri yarı Ligaçe gülümseyerek dinliyordu amirini. Boş verin yoldaş Nikolay, dedi içten bir tavırla. Sonra elindeki termos şişesini sallayarak şu bardağınızı uzatın da size bir çay daha vereyim. Vodka kalmadı mı? Çaresizlik içinde kalın boynunu büktü Ligaçev. Ver bakalım, dedi yazgısına boyun eğmiş birine yılgın sesiyle Nikolay. Bardağını uzatırken herif Yunanlı yesin, biz de çayla yetinelim. 22. bölüm. Duvarları beyaz badanalı, büyükçe odanın içinde kara bir nokta gibi duran abanoz masanın etrafına üşüşmüş, heyecanla tartışıyorlardı. Cimri'yle Turgut siteye döndü, dedi Viktor. Bu durumdan hoşnut muydu, yoksa canı mı sıkılmıştı? Dingin bir deniz gibi içine dönük mavi gözlerinden bunu anlamak olanaksızdı. Ama şifreli mesaj hala oyuncak mağazasının tuvaletinde duruyor. Bekliyor, dedi Asaf. Cemil'i tanırım. Eğer köstebek oysa yanlış bir davranışta bulunmayacaktır. Halinden ilk kez memnun görünüyordu Asaf. Onu buraya çağıran Leonid'in ısrarından bugüne kadar haberi olmadığı Yıldırım ve şifreli mesajdan söz etmelerinden anlamıştı ki sorgucuların kendisine ihtiyaçları vardı. Çok önemli bir fırsatı kaçırmak üzereyiz, dedi Viktor. Gözlerinde kaygı yüklü ışıltılar yandı söndü. Yarın son gün. Ben hala Cemil'i çağırıp konuşmamız gerektiğini savunuyorum, dedi Leonid. Ama sesi biraz çekingen gibiydi. Viktor, bütün konuştuklarımızdan sonra nasıl oluyor da bu kadar aptalca bir öneri getirebiliyorsunuz diyen bir ifadeyle Leonid'e bakarak bu her şeyi bozar, dedi. Viktor haklı, diye atıldı Asaf. Ondan kuşkulandığımızı anlar anlamaz bütün bağlantılarını keser. Ama onun köstebek olduğundan emin değiliz ki, diye karşı çıkarken kapı açıldı. Elinde çay tepsisiyle Nikolay girdi içeri. Üzerinde çaydanlık, demlik ve dört çay bardağıyla şeker kutusu olan nakışlı pirinç tepsiyi masanın üstüne koydu. Bütün geceyi minibüste Cemil'i dinleyerek geçirdikten sonra gün boyu uyuduğu için gözleri şişmişti. Odadaki gerginliği anlamakta gecikmedi. İşim avraya vurdum. Bardaklara çay koyarken, "Bakalım bizim çayımızı beğenecek misiniz Leonid Ivanoviç?" dedi. İçten bir gülümseme belirdi Leonid'in ince dudaklarında. Bardağa dökülen parlak, koyu kırmızı sıvıyı koklayarak sordu. İran çayı mı? O da var ama arşivdeki, Mitya'nın deyimiyle, kusursuz bir karışımmış, dedi Nikolay. Sizi elimizdekilerin en iyisini sunmak istedik. Teşekkür ederim, dedi Leonid keyifle. Güzel görünüyor. Sonra bardağı kaldırıp dudaklarına götürdü. Şeker? Diye sordu Nikolay. Leonid'in keyfi kaçar gibi oldu. Çayı elinde tutarak. Bak genç dostum, dedi. Bir tiryakinin öğrenmesi gereken ilk kural çayın tadını şekerle bozmamasıdır. Şekersiz çay acı olmaz mı? Diye sordu Viktor, yüzünde meraklı bir ifade belirmişti. Vodka'dan daha acı değil, dedi Leonid. Ve daha fazla dayanamayarak bardağından bir yudum aldı. Yüzü bir şarap eksperinki gibi gerilmişti. Sıcak sıvıyı boğazına göndermeden önce aradığı tadı bulmak istercesine gözleri boşlukta gezindi. Sonra ağzındaki çayı zevkle boğazından aşağı gönderdi. Nefis, dedi Nikola'ya dönerek. Bu karışımın tarifini alabilir miyim? Neden olmasın? Dedi Nikolay öteki bardakları doldururken. Mitya'nın buna itiraz olacağını sanmıyorum. Sizde de çay çok içilir değil mi? Diye sordu Viktor içten bir tavırla Asaf'a. Evet, bizim ulusal içeceklerimizden biridir çay. Rakıyı unutma, dedi Leonid müzikçe gülümseyerek. O başka. Rakının yerini hiçbir şey tutmaz. Bizde de vodkanın yerini başka hiçbir şey tutmaz, dedi Nikolay. Bir süre cam bardaklara çarpan metal kaşıkların çıkardığı seslerden başka bir şey duyulmadı odada. Çayından ikinci yudumu aldıktan sonra yüzü ciddileşen Leonid konuyu yeniden açtı. Otopsi sonuçlarını aldınız mı Viktor Zaharoviç? Aldım, dedi Viktor. Deri çantasını açıp içinden fotokopiyle çoğaltılmış evraklar çıkarttı. Kağıtları masanın üstünde bir düzene soktuktan sonra okumaya başladı. Sağ bileğindeki arterin kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü yazıyor. Otopsiyi yapan doktor bunu ancak bir soluğun yapabileceğini söyledi. Onu öğrendim, dedi Leonid. Kerem solakmış. Nikolay da Viktor gibi diş kırıklığına uğramıştı. Dayanamayarak doğdu. Emin misiniz? Evet, diye lafa karıştı Asaf. Ben de öğrendim. Kerem solakmış. Katilimiz bunu da hesaba katmış olabilir, dedi Viktor. İntihar olmadığını gösteren başka belirtiler de var. İntihar edenlerde öldürücü yaranın yanında tereddüt çizgileri olurmuş. Kerem'in bileğinde yalnızca bir tereddüt kesiği var. Bence bu bir şey kanıtlamaz, dedi Leonid. Bir insan ölmeyi gerçekten istiyorsa duraksamadan kesebilir bileğini. Üstelik Kerem damar açma konusunda hiç de bilgisiz sayılmaz. Onun 3 yıl tıp fakültesinde okuduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz, dedi Victor canı sıkılarak. Özgeçmişini biz de okuduk. Başka bir şey daha var. Kanında yüksek dozda uyuşturucu bulunmuş. Bu açıklamaya da hiç şaşırmamıştı Leonid. Diazem kullanıyordu. Okul doktoru Natasha vermişti ilacı ona. Viktor sıkıntıyla iç geçirerek otopsi raporlarına baktı. Bakın Leonid Ivanoviç, dedi sonunda dayanamayarak. Olaya hep Cemil'in açısından yaklaşıyorsunuz. Bu doğru değil. Lütfen biraz tarafsız olun. Ama birinin onu savunması gerek. Ben Leonid Ivanoviç'e hak veriyorum diyerek Nikolay karıştı tartışmaya. Yaptığını doğal karşılıyorum. Çünkü Cemil onun öğrencisi. Biz de savcı gibi düşünüyoruz. Bu da doğal. Davranışlarımız sizinkiyle çelişiyor. Ama bir noktada buluşabiliriz. O da gerçeğin ortaya çıkması. Hepimiz bunu istiyoruz. Çayından bir yudum daha alan Leonid başını sallayarak kesinlikle öyle dedi. Güzel, dedi Nikolay ellerini kavuşturarak. Sizinle açık konuşacağım. Anımsarsanız geçen tartışmamızda mesajın alınmasını beklemeye karar vermiştik. Ama mesaj alınmadı. Şimdi gerçeğin ortaya çıkması için elimizde kalan tek kol mesajda belirtilen görüşme. Yapılacak iş de belli. Bu görüşmeye Yıldırım'ın beklediği kişiyi yollamak. Leonid'in yüzünde belirten kararsızlığı hisseden Viktor da atağa kalktı. Çok kritik bir noktadayız Leonid Ivanoviç. Eğer mesajdaki görüşmeye Cemil'i gönderemezsek, adamının görüşmeye gelmediğini gören Yıldırım, gizlilik önlemlerini iki katına çıkaracak, belki de bir daha görüşme talebinde bulunmayacak. Onu, yani bizi köstebeğe götürecek adamı tümüyle yitirmiş olacağız. Anlıyor musunuz bunu? Lafın nereye geleceğini kestiremeyen Leonid, düşünceli bir yüzle başını sallayıp, ya anlıyorum ama diyecek oldu. Viktor sözünü tamamlamasına izin vermedi. Bunun aması kalmadı, dedi kesin bir tavırla. Ya bir numaralı zanlı olan Cemil'i görüşmeye yollayacağız ya da bu işi unutacağız. Ya Cemil köstebek değilse onu boş yere deşifre etmiş olmayacak mıyız? Çocuk olmayın Leonid Ivanoviç. Köstebeğimin yoldaşlarının yüzünü çoktan göstermiştir Yıldırım'a. Dua edelim de fotoğraflarını çektirmemiş olsun. Leonid karar vermekte zorlanıyordu. Asaf'a döndü. Sen ne diyorsun yoldaş? Harika bir fikir, diye heyecanla atıldı Asaf. Eğer Cemil Köstebek değilse, böylece o da açığa çıkmış olacak. Görüşme yerinde adamını göremeyen Yıldırım, Cemil'in yanına bile yaklaşmayacak. Cemil bozulmayacak mı bu işe? Sonra ne diyeceğiz ona? Bakın yoldaş, diye sürdürdü sözlerini Asaf. Cemil'le ötekiler de benim yoldaşlarım. Hiçbirinin kılına zarar gelmesini istemem. Ama eğer aramızda bir köstebek varsa, yoldaşların hepsi tehlikede demektir. Bir kişiyi rahatsız edeceğiz diye eli kolu bağlı oturmayı ben kabul etmiyorum. İzler bizi nereye götürüyorsa cesaretle gitmeliyiz. Leonid'in son direnme noktalarının da kırıldığını gören iki istihbaratçı, Asaf'ın söylediklerinden hoşnut tartışmayı keyifle izliyordu. Peki, Cemil'i nasıl göndereceksiniz görüşmeye? Diye yorgun bir sesle sordu Leonid. Bu noktada parti kolektifi yardımcı olacak bize, diyerek Asaf'a döndü Viktor. Olursunuz değil mi? Elbette oluruz, dedi Asaf. Köstebeğin yakalanması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Fazla bir şey istemiyoruz zaten, dedi Viktor. Sadece parti sekreteri Hikmet'le konuşup Cemil'e merkez komitesinden bir randevu geldiğini söyleyeceksiniz. Cemil de parti randevusuna gittiğini sanacak. Çok akıllıca, dedi Leonid. Ama içi hiç de rahat değildi. Önünde soğuyan çayını unutmuş gibiydi. Başını kaldırıp Viktor'a baktı. Siz senaryoyu çoktan kurmuşsunuz zaten. Anlamadığım, beni ikna etmek için neden bu kadar çok çaba harcadığınız? Bu olayda sizin tavrınız çok önemli Leonid Ivanoviç, dedi Viktor. Yeni bir çevirmen bulmak zaman alır, değil mi? Sorun bu değil. Sağduyusuyla bizi dengeleyecek sizin gibi bir çevirmeni asla bulamayız. Dikkatle karşısındaki istihbaratçının açık renk gözlerine baktı. Onun doğruyu söylemediğini farkındaydı Leonid. Ama onlara katılmaktan başka çaresi olmadığını da anlamıştı. İyimserliğini yitirmemeye çalıştı. Kim bilir, belki de işler yolunda gider, böylece Cemil'in suçsuzluğu da kanıtlanmış olurdu. 23. Bölüm. Karınları kurşun renkli bulutların Moskova göklerindeki hükümranlığı pazar gecesi başlayan kar yağışıyla sona erdi. Görünmeyen elleriyle asık suratlı binalara, geniş caddelere, tarihi kiliselere, görkemli devrim anıtlarına dokunan kar, bu yaşlı kente bir genç kız tazeliği veren ak giysilerle örttü her yanı. Pazartesi sabahı içinde bir sıkıntıyla uyanan Yıldırım, tipiye dönüşen kar yağışını görünce sevindi. Bu havada daha kolay gizlenebilirdi. Kalkar kalkmaz radyoyu sonuna kadar açarak mutfağa girip çay suyunu koydu. Geceden kimseye göstermeden eve aldığı Ali, duyduğu Rusça çarkıyla baskına uğramış gibi panik içinde açtı gözlerini. Dairesinin dinlendiğinden emin olan Yıldırım, el kol işaretiyle Ali'ye banyoya girmemesini işaret etti. İki kez tuvalete çıkılması, iki kez yüz yıkanması dikkat çekerdi. Allah'tan alışamadığı bu sert iklimde sürekli kabızlık çeken Ali'nin tuvalet ihtiyacı yoktu. Sessiz sedasız giyindi genç adam. Hiç konuşmadan yapılan Türk usulü kahvaltıdan sonra Ali amirinin paltosunu, beyaz kalpağını giydi. Beden ölçülerinin aynı olduğunu düşünen Yıldırım yanılmamıştı. Tıpatıp uyumuştu giysileri Ali'ye. Karısının ördüğü koyu kahverengi yün atkıyla da delikanlının yüzünü iyice saran Yıldırım, arabasının anahtarlarını uzattı. Ali, gözlerinde hınzırca bir gülümsemeyle anahtarları alırken Yıldırım kulağına fısıldadı. Arabaya binince kalpağını çıkarma, atkını çözme, ben olduğuma inanmalılar. Ali önemsemez bir tavırla başını salladı. Yıldırım genç adamın kayıtsızlığına bozulmuştu. Ali'yi omuzlarından yakalayıp yeniden kulağına fısıldadı. Bu çok önemli. Seni Yıldırım sanmalılar. Toparlandı Ali ama yılışmadı. Kendinden emin fısıldadı Yıldırım'ın kulağına. Tamam amirim, merak etmeyin. Her şey tırı yağından kıl çeker gibi olacak. Daha önce de yaptık bunu. Yıldırım bir süre kuşku dolu gözlerle süzdü genç meslektaşını. Doğru söylüyordu. Bu ilk şaşırtmaca görevi değildi Ali'nin. Üstelik bugüne kadar hiçbir yanlış da yapmamıştı çocuk. Ama Yıldırım'ın işi şansa bırakmaya niyeti yoktu. Tamam, dedi Yıldırım. Güvenli delikanlının omuzlarını yakalayarak. Sana güveniyorum. Hadi şu Rusları kandıralım. Ali eliyle hoşça kal işareti yaptıktan sonra çıktı kapıdan. Yıldırım ses çıkarmadan salona döndü. Tül perdeyi kıpırdatmamaya özen göstererek tipinin ıssızlaştırdığı bahçeyi gözetlemeye başladı. Bu gözcü olayı kariyerinde kötü bir dönem noktası olabilirdi. Kendini akıllıca düzenlenmiş bir kumpasın içinde hissediyordu. İki çetin düşman vardı karşısında. KGB ve kendi teşkilatındaki rakipler. KGB'yi tanıyordu. Onların neler yapabileceğini kestirebiliyordu. Ama aynı şeyi kendi teşkilatındakiler için söyleyemezdi. MIT'te yeniden organizasyonun gündeme geldiği, sivil partilerin hükümet olmaya başladığı son 2 yıldır teşkilattaki iş çatışmalarda iyice su yüzüne çıkmış, siviller de kendi aralarında bölünmüşlerdi. Ayrılıkların raporlara yansımasıyla başta Yıldırım olmak üzere birçok sivil istihbaratçı askerlerin gözüne batmış, teşkilat içi entrikalar kurulmaya başlanmıştı. İstanbul'dan ayrılırken havaalanında çalışma arkadaşı, can dostu Sedat'ın söyledikleri geldi aklına. Aman abi dikkatli ol. Bu işte ters bir şeyler var. O zamanlar Sedat'ın abarttığını düşünmüştü ama söyledikleri bir bir gerçekleşiyordu işte. Bunca yıllık meslek yaşamında kendisini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Oysa bir istihbaratçının dünyadaki en yalnız adam olduğunu daha görevini ilk yıllarında öğrenmişti. İstihbaratçı yalnız yaşar, yalnız karar verirdi. Hatta onun kendine ait bir kişiliği, kimliği bile yoktu. Tıpkı sık sık kullandığı sahte nüfus kağıtları, pasaportlar gibi başka kimliklere bürünür, bunların çoğuyla da tuhaf bir biçimde özdeşleşirdi. Bu farklı kimliklerden sonra gerçek Yıldırım kim, kendisini bile unuttuğu olurdu. Ancak evinde karısının, oğlunun yanında yeniden eski kimliğine döner ama gece yarısı gelen bir telefon ya da bürodan verilen bir yurt dışı göreviyle yeniden emredilen kimliğe yeni kişiliğinin gerektirdiği yalnızlığa bürünüverirdi. Verdiği kararların bedelini çoğu kez tek başına ödemek zorunda kalırdı. Politikacılar, askerler ilk önce onları gözden çıkarırlardı. Bunun nedeni biraz da kıskançlıklarıydı. Çünkü istihbaratçı her zaman erkin en yakınındaki insandı. Görevi erki korumaktı. Hükümetler değişir ama istihbaratçılar erkle birlikte varlıklarını sürdürürlerdi. 17. ayrımın sonu.